Ayrım 6. Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın. Sayfa 48. Radikal'den Nur Çintay A, Emine Hanım Nasıl Bir Kadın başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazı durumu özetliyor. Emine Erdoğan müthiş enerjisi olan bir kadın, insanı çeken, kavrayan bir kadın, zekası gözlerinizi delen gözlerinden apaçık belli olan bir kadın, özgüveni yüksek ama ezmiyor bununla sizi, ahenkli bir kadın. Eşiyle rahatça yarışacak bir hitabet yeteneği var. Çok sayıda kelimeyi yerli yerinde kullanarak hiç teklemeden, hiç de ezber kokmadan son derece akıcı ve lezzetli konuşuyor. Gayet yerinde ve iyi espri yapıyor. Bunların o da hepsi değil, çok azını hayatında sadece bir tek kere, gerçekten tek bir kere o ilk karşılaşmanın ertesinde yazdım. 3 Mayıs 2010 Radikal. Bu yazıları okuyunca diyorsunuz ki, Erdoğan da gol kralı olur tabii. Sonuçta 18 Haziran 1981'de İETT'den ayrılan Erdoğan, tekrar başladığı yere yani mahalle takımı, amatör ikinci kümede oynayan Erok Spor'a döndü ve futbolu burada bıraktı. Yıllar sonra ne dedi? İslam kurallarına uymayan normal şort giydiğim için günahkar olduğumu biliyordum. 1 Ekim 1994 meydan. Ne de olsa partisinin yayın organı Milli Gazete günah diye futbolcuların şortlu fotoğraflarını basmıyordu. Erdoğan Erok Spor'a dönünce sakal bıraktı ama kısa süre sonra kesmek zorunda kaldı. İmam Hatip öğrencisi Recep Tayyip ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu diyenlerden değildi. Genç yaşta politikleşti. Tarih 23 Eylül 1969, Erdoğan 15 yaşında, İmam Hatip Okulu orta son öğrencisi. İlk kez bir siyasal eyleme katıldı, slogan attı. Okullar açılalı daha bir hafta olmuştu ve ilk ölüm haberi geldi. Ölen Mustafa Bilgi 19 yaşındaydı. Bolu Göynük ilçesinin İkinciler Köyü'nde 1950'de doğmuş, okuması için amcasının yanına İstanbul'a gönderilmişti. İmam Hatip öğrencisiydi. Fark derslerini verip Mecidiyeköy Lisesi'nden o yıl mezun olmuştu. İstanbul İmam Hatip'ten Erdoğan'ın ağabeyi sayılırdı. Milli Türk Talebe Birliği MTTB'nin Yarının Gençliği Orta Öğretim Öğrenciler için kurmuş olduğu Orta Öğretim Komitesi Başkanıydı. Biz Bize Geceler adını verdiği İmam Hatipli öğrencilerin velileriyle bir araya geldikleri toplantılar düzenliyordu. Bu toplantılarda hemen her öğrenci bir etkinlik yapıyordu. Şiir okuyan öğrenciler arasında Erdoğan da vardı. Oradan tanışıyorlardı. Erdoğan'ı politik olarak etkileyen isimlerden biriydi. O yıllarda MTTB 18 Mart 1965'te yapılan kongresinden sonra milliyetçi muhafazakar öğrencilerin kontrolüne geçmişti. Tek hedefi komünizmle mücadele etmekti. Komünist diye saldırdıkları onlar gibi temiz Anadolu çocuklarıydı. Cahit Zarifoğlu'nun şiirindeki gibi işaret çocukları. Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan geçerdi babam, başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde, daha ilk güzelliğinde, alnını iki dağın arasına germiş, bir devin göğsüne benzer, göğsünden dualar geçermiş. Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri, cami avlularına açılan, havuz sularına kapılan çocuklar. Görmeden güneşin bütün renklerini, götürmezlerdi dükkandaki babalarına. Ocaktan akan kaynar yemekleri, nenelerinin koyduğu avuç taslarına. Teşkilat zamanla milliyetçileri de dışladı. Kurulduğu yıldan beri MTTB'yi temsil eden bozkurt simgesi kitap sembolüyle değiştirildi. Bu birliğin İslami yönünün ağır bastığının bir ifadesiydi. Anadolu'dan gelen dini yönü güçlü öğrenciler MTTB çatısı altında toplanıyordu. Bunlardan biri de ileride radikal İslamcı Hizbullah adlı örgütün lideri olacak olan Hüseyin Velioğlu idi. Dipnot: 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'da polisin Hizbullah örgütünün evine yaptığı baskın sırasında çıkan çatışmada Hüseyin Velioğlu öldü. Nereden nereye? 1980'li yılların ortasında Hüseyin Velioğlu, Fehmi Koru, Mehmet Metiner, AKP kurucusu Süleyman Gündüz, Hüseyin Hatemi gibi isimlerle Londra Royal National Hotel'de düzenlenen İslami hareketlerin ideolojik sorunları üzerine 3 günlük toplantıya katılmıştı. Türkiye Soğuk Savaş'ın kıskacındaydı. Komünizmle mücadele için milli gençlik oluşturuluyordu. Solcu 68 kuşağının karşısında vatanı savunan Müslüman gençlere ve ülkücü komandolara ihtiyaç vardı. Milli gençlik ilk eylemini 16 Şubat 1969'da yaptı. ABD'nin 6. filosuna karşı eylem yapan solcu üniversite öğrencilerine saldırdılar. Duran Erdoğan ve Ali Turgut Aytaç adlı iki solcu genci katlettiler. Erdoğan Dolmabahçe önündeki bu saldırının içinde var mıydı bilmiyoruz. Haziran ayında üniversite olayları arttığı için okullar erken kapandı. MTTB'li gençler o yazı kamplarda geçirdi. Kamptan erken geldiler İstanbul'a. Çünkü MTTB'nin 49. Genel Kongresi başlayacaktı. MTTB mensubu olan arkadaşlarıyla birlikte Cağaloğlu'ndaki MTTB binasından çıkmıyorlardı. Teşkilatı kaptırmak istemiyorlardı. MTTB bahçesinde arada sırada kavgalar çıkıyordu. Genel kongrede de kavga çıktı. O sırada Mustafa'yı gördüm. Sahnenin tam önündeydi. Etrafı ana baba günüydü. Birkaç kişiyle kavga ediyordu. Attığı yumruklar hiç boşa gitmiyordu. Şimdiye kadar hiç görmediğim bir hüviyete bürünmüştü Mustafa. 2012 www.menzil.org Ve sonra 20 Eylül Cumartesi'yi pazara bağlayan gece yarısı Cağaloğlu Milli Türk Talebe Birliği'nde patlama oldu. Olay hala esrarını koruyor. Kimine göre dışarıdan bomba atıldı, kimine göre Molotov kokteyli yapılırken patlama oldu. Mustafa Bilgi yanarak öldü. Beyazıt Camii'nde başlayıp Eyüp Mezarlığı'nda biten ve binlerce insanın katıldığı cenaze töreninde Erdoğan da vardı. Yol boyu tekbir getirip bir öleceğiz, bin dirileceğiz sloganını atanlar arasındaydı. Ölümler sürecekti. Mustafa Bilgi'yi mezara koyan Sedat Yenigün de öldürülecekti. Mustafa Bilgi'den 5 gün sonra. Devrimci öğrenci Taylan Özgür kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. İstanbul gergindi. O yıl 8 öğrenci öldürüldü. 15 yaşındaki Erdoğan, Burhanettin Kayhan'ın MTTB başkanlığı döneminde MTTB Cağaloğlu tesisler sorumlusu yapıldı. Görevi binanın temizliğini yapmak ve yaptırmaktı. Erdoğan o günlerde diğer arkadaşları gibi heyecanlıydı. Konya'dan gelecek haberi bekliyorlardı. Müjde 14 Ekim gecesi geldi. Bağımsız milletvekili adayı Profesör Doktor Necmettin Erbakan seçilmişti. Erbakan'ın arkasında sadece milli gençlik yoktu. Başında Mehmet Zahit Kotku'nun bulunduğu Nakşibendiliğin Halidiye koluna mensup Gümüşhanevi dergahı da vardı. 15 yaşındaki Erdoğan Gümüşhanevi dergahının merkezi sayılan Fatih'teki İskenderpaşa Camii'ne gidip sohbetlere katılmaya başladı. Sık gidemiyordu çünkü sohbetler pazar günü öğleden sonraydı. Bu saatlerde Erdoğan genelde cami altı sporun maçlarına gitmek zorunda kalıyordu. Malzemecinin yardımcısıydı. Zaten o günlerde Mehmet Zahit Kotku ve müritleri yoğun bir çalışma içindeydi. Parti kuruyorlardı. Amblemi şehadet parmağı havada sıkılmış sağ el olan partinin adı Milli Nizam Partisi'ydi. Dipnot: Cumhuriyet tarihinde daha önce Necmi Hüneş, Mustafa Özbek ve Siyah Süer'in İslam Koruma Partisi 1946 ile Cevat Rifat Atilla'nın kurduğu İslam Demokrasi Partisi 1951 partileri vardı ama biri hemen kapatılmıştı, diğeri ise bir etki yaratamamıştı. Genel Başkanı Erbakan'dı. Kurucularından Mehmet Şatoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün dayısıydı. Fikir babası Nakşibendi Gümüşhanevi Dergahı'nın şeyhi Mehmet Zahit Kotku'ydu. Ama partide tek bir tarikat yoktu. Nakşibendi, Nurcu, Kadiri koalisyonu vardı. Antikapitalistler, antikomünistler, milliciydiler, faize karşıydılar. Avrupa Birliği'ne değil İslam topluluğuna girmek istiyorlardı. Oruç tutmayana, namaz kılmayana kapıları açıktı. Ancak onların yönetici olmaları yasaktı. Parti tüzüğü çok sıkıydı. Düğünde baldızıyla dans eden Samsun İl Başkanı'nı hemen görevden aldılar. Milli dini kıyafetlere aykırı elbiselerin giyilmesi yasaklanacaktı. Okullarda İmam Gazali'nin, İmam Rabbani'nin kitapları okutulacaktı. Milli nizam Mehdi Aleyhisselam'ın devrine bir basamak olacaktı. Tüzüklerine kadınların ve masonların üye olamayacağını yazdılar. İmam Hatip öğrencisi Erdoğan yeni döneme ve yeni partiye uygun politik bir tiyatronun oyuncusu oldu. Okulda sahneledikleri oyunun adı Maskomyah idi. Mason, komünist, Yahudi. Oyunun konusu bir aile öyküsüydü. Bir baba vardı Ayhan Bey. Oğullarını Avrupa'da okutmuştu ama onlara din kültürünü aşılayamamıştı. Çocuklar da Batı'nın yoz kültürüne kurban olmuşlardı. Erdoğan bu tiyatro oyununu o kadar çok sevdi ki 1977'de oyunu tekrar sahneye koydu. Bu kez oynamakla kalmadı, bir de yönetti. İşini o kadar benimsedi ki 13 arkadaşıyla birlikte Nejat Uygur'a gidip ders bile aldı. Dipnot: Yıllar sonra Nejat Uygur hastane yatağında bile siyaset malzemesi olacaktı. TBMM çatısı altında büyük bir kavga çıkmasını, fitilini de ateşleyen olayı hatırlayalım. 2 Şubat 2010'da Erdoğan basına açıkladı. Nejat Uygur'u Gata'da ziyaret etmek isteyen eşi Emine Erdoğan'a türbanlı olduğu için izin verilmemişti. Bunun sonucu Emine Hanım ağlamıştı. Gerçekten de Gata yönetimi Emine Erdoğan'a kapıları kapatmış mıydı? Resmi açıklama henüz yapılmadı. Gerçi biliniyor ki TSK iç yönetmeliği gereği Gata'ya başı tam olarak kapalılar ya da kara çarşaflılar sokulmuyor. Ancak eşarp ya da Anadolu kadınının giysisi tül vesaire ile girilebiliyor. Öte yandan 18 Mart 2006'da dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Gata'da tedavi altına alındı. Türbanlı Hayrin Nisa Gül Gata'da refakatçi olarak kaldı. Peki Bayan Gül'e kapılarını açan Gata, Bayan Erdoğan'a niye kapılarını kapatsın? Güya Emine Erdoğan, Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'a telefon açmış, o da bu durumu bazı doktorlara söylemiş. O doktorlardan biri de demiş ki gelmesin. Açıklama böyle. Gata ise bu konuda suskun. İnsan sormadan edemiyor. Bayan Gül'ü 7 gün konuk eden Gata, Emine Erdoğan'a 10 dakikayı mı çok gördü? İşin özü şuydu, yaşananlar sadece son yıllarda sık sık gördüğümüz biz mağduruz politikasının yeni bir versiyonuydu. 2008'de yaşanan olayın 2010'da açıklanmasının nedeni referanduma aylar kalmasıydı. Emine Hanım ağlar da Erdoğan ağlamaz mı? Referanduma giderken 20 Temmuz 2010'da partinin grup toplantısında 12 Eylül darbesi döneminde idam edilenlerden bahsederken gözleri doldu. Siyaset nelere kadir? Oyun Rize, Trabzon, Ankara gibi şehirlerde sahnelendi. Erdoğan, Necmettin Erbakan, Hasan Aksay, Şevket Kazan, Oğuzhan Asiltürk gibi partinin önde gelen isimlerinden ilk alkışı bu oyun nedeniyle Ankara Palas'ta aldı. Yıllar sonra gerek belediye başkanlığı, gerekse başbakanlığı döneminde Erdoğan sanatçılarla karşı karşıya geldi. İşe bakın ki Erdoğan sanattan anlıyordu. O nedenle şu sözlerinde haklıydı. Sanat adına Allahsızlığa prim verdirtmem. Sanatı şehvet sömürüsüne alet ettirmem. Tiyatro adına çadır tiyatrosu oynatmam. Ya Erdoğan haklı. Çünkü o bir tiyatrocu. Üstelik bir yönetmen. Yani bilgisi ve tecrübesi var. Bizim sanatçı milleti tutturmuş. Yok efendim, sanatsal estetiğin kendi özel etikası, yani ahlak felsefesi varmış. Yok efendim, din, şeriat bir estetik değerlendirme dizgisi olamazmış. Anlamıyorlar. Erdoğan yönetmen. O bilmeyecek, siz mi bileceksiniz? Gurur duyun, içinizden bir başbakan çıktı. Şaka bir yana, bu önemli tiyatro oyunu Maskomyah zamanla unutuldu. Ama tarihin garip cilvesi, Erdoğan zamanla oyundaki Ayhan Bey karakterinin oğullarından biri durumuna gelecekti. gömleğini çıkarmasına daha çok vardı. Erdoğan 1970'li yıllarda maskom yah düşmanıydı ve onlara göre Atatürk İslam düşmanı deccaldi. Ülkeyi filan kurtarmamıştı. İngilizler ile işbirliği yapan haindi. Diktatördü, beton Kemal'di. Lozan yenilgiydi. Laiklik dinsizlikti. Demokrasi küfür ve şirk rejimiydi. Demokrasiye inanmak Allah'ın hakimiyetine inanmamaktı. Batılılaşma gavurlaşmaydı. Vahdettin ve II. Abdülhamit kahramandı. Kendi içlerinde bambaşka bir hayat yaşıyorlardı. Örneğin laik devletin takvimine göre oruç tutmuyorlardı. Caiz değildi. Devletin Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşmandılar. İçlerindeki kin ve nefret o dönemde yeşermeye başladı. 16 yaşındaki Erdoğan ceketinin yakasında gururla MTTB rozeti taşıyordu. Seyyid Kutup, Hasan el-Benna, Said Hava, Mevdudi gibi birbirinden farklı görüşteki İslamcıları okuyordu. Kitapları tamamen bitiriyor muydu? Şüpheliyim. Erdoğan'ın çok kitap okuduğunu düşünmüyorum. Teorik dünyasının oldukça zayıf olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yok. Erdoğan'ın özelliği örgütçülüğüydü. Kitabi bilgileri, entelektüel çabaları pek önemsemediği biliniyor. Yaşamı boyunca sürdüreceği bir temel özelliği şuydu: siyaseti hep sevdi, toplantıları hep sevdi, saatlerce dinlemeyi, not almayı hep sevdi. Hep sıkı bir görev adamı oldu, ne görev verilse yaptı ve her daim takdir edilmek, takdir görmek istedi. Erdoğan'ı överseniz sizin için yapmayacağı yoktu. Bu kişisel özelliklerini bilenler onu hep çalıştırdı. Erdoğan arkadaşları önünde kendisini eleştiren herkese küstü. Zamanı gelince intikamını mutlaka aldı. İltifat edildiği sürece insanlara hep güler yüzünü, esprili yanını gösterdi. Erdoğan 17 yaşında ilk askeri darbeyle karşılaştı. 12 Mart 1971 askeri darbesiyle gönül verdiği Milli Nizam Partisi kapatıldı, mallarına el konuldu. Yargıtay Başsavcısı Hikmet Gündüz, Milli Nizam Partisi hakkında laikliğe aykırı faaliyetlerden dolayı kapatma davası açtı. Partiyi 17 avukat savundu ama 14 Ocak 1972 tarihinde parti kapatıldı. Kapatılma gerekçeleri arasında okullarda din derslerinin zorunlu olmasını istemeleri de vardı. Oysa bir sonraki askeri darbede din dersleri zorunlu olacaktı. 12 Mart askeri muhtırası Milli Nizam Partisi'nden kimseyi tutuklatmadı. Fakat Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davasının sonuna yaklaşıldığı günlerde Erbakan İsviçre'ye gitti. Dipnot: yurt dışına kaçanlardan biri de Mehmet Şevket Eygi'ydi. İslamcı kadın yazarlardan Şule Yükselşenler hapse girerken Mehmet Şevket Eygi'nin yurt dışına kaçması bu çevrelerde kızgınlık yarattı. Parti tabanı gibi Erdoğan da haberi alınca üzüldü. Lideri Erbakan Seyyid Kutup gibi gerekirse ölüme yürümemiş yurt dışına kaçmıştı. Milli Nizam Partisi yöneticileri hoşnutsuzlukları gidermek için Erbakan'ın kalp rahatsızlığı geçirdiğini ve tedavi görmek maksadıyla İsviçre'ye gittiğini söylediler. Erdoğan rahatladı. Erbakan hangi maksatta gitti bilinmez ama Zürih'te 2,5 ay kaldı. Çok iyi bir tedavi görmüş olmalı ki bu tarihten sonra bir daha kalbinden hiç şikayeti olmadı. Ve 12 Mart askeri muhtırasının bunaltıcı havası dağılınca Erbakan Türkiye'ye döndü. Dönüşü bugün hala tartışma konusudur. İddiaya göre darbeci askeri paşalar Türkiye'ye dönüp parti kurması için Erbakan'ı ikna etmişlerdi. Amaçları ise AP'nin tek başına iktidar olmasını önlemekti. Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'ni kurmasına izin verildi. Tarih 11 Ekim 1972 idi. MSP'nin amblemi anahtardı. O günlerde Erdoğan'ın yaşamında da büyük bir değişiklik oldu. Tarih 6 Ekim 1973. 19 yaşındaki Erdoğan fark derslerini verip Eyüp Lisesi'nden mezun oldu. Din hocası değil, siyasal bilimlere gidip politikacı olmak istiyordu. Sanıyordu ki siyasetçi üniversiteden çıkıyor. Bir hafta sonra yapılan genel seçimde MSP oyları patlama yaptı. %11,8 oyla 48 milletvekili çıkardı. MSP meclise girmekle kalmadı, CHP ile koalisyon hükümeti kurdu. Cumhuriyet tarihinde İslamcı bir parti ilk kez iktidara geliyordu. Bunu sağlayan parti ise Cumhuriyet'in kurucusu CHP'ydi. Çok partili siyasal yaşamı başlatan CHP, MSP'yi de iktidar ortağı yaparak toplumsal uzlaşmayı sağladığını düşünüyordu. Erdoğan'ın iş hayatı o günlerde başladı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 56.